kokusu. Türkiye'de saatimiz 14'ü gösterirken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında Leyla Kokusu başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Programı sizler için Didem Güner'i hazırladı. Sesimizi sizlerle buluşturan teknik yönetmenimiz Recep Özlem ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık bir saat boyunca konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle Mobil uygulamasından bizleri dinleyebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle. +90 312 463 34 21. Yayın sonrasında da Leyla Kokusu trt.net.tr elektronik posta adresimizden ve Leyla Kokusu alt uzun çizgi Instagram hesabımızdan da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Güzel bir müzikle Leyla Kokusu başlıyor.
Bazı şeyler beni ne güzel anlatır. Aceleci, sakin, tembel, bahtiyar. Bir yapraktı, düştü ömrüm. Ama kopmadım, oradan oraya savrulmadım. Yaşadığım aşklar gibiydi ömrüm. Görür görmez çılgınca vuruldum. Aldattığım da oldu sevdiklerimi. Ama kaçmadım, ihanetimi saklamadım. Ah ne kadar çok günahlarım. Var mıdır bilemem sevaplarım. Çocuklara sormalı. Ne kadar çok günahlarım. Var mıdır bilemem sevaplarım. Çocuklara sormalı. Eski dostlar bana ne çok şey kattı. Bir ömürde birçok hayat yaşattı. Kızdığım da oldu, küfür de ettim. Ama satmadım, tuttuğum eli bırakmadım. Çocuklarımla beraber büyüdüm. Onlar için zaman zaman büyüdüm. Hayal kırıklığıydım kimi zaman. Utanmadım, başka biri olmadım. Ah ne kadar çok günahlarım. Var mıdır bilemem sevaplarım. Çocuklara sormalı. Ne kadar çok günahlarım. Var mıdır bilemem sevaplarım. Çocuklara sormalı. Hep aynı yerde durmak istemem. Bir yola çıktıysam dönmek istemem. Daha yolun başındayım. Bu yüzden ölmek istemem.
Bir Süreli Yayın tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yılın Enleri Ödülleri'nin 13. kez verildiği 2020 yılında yılın en iyi akademik girişimciliğine katkı sunan kadın ödülüne Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Baykarabulut layık görülmüştü. Kayısı çekirdeği üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar ve elde edilen ürünler nedeniyle bu ödülü alan Karabulut'un kayısı ve kayısı çekirdeği ile ilgili yürüttüğü araştırmalar ve projelerden söz edeceğiz. Telefon hattımızda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Baykarabulut bizlerle birlikte. Merhaba Sayın Karabulut, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hayırlı yayınlar diliyorum.
Değerli hocam, çok genç bir üniversitenin kurucu rektörüsünüz ve çok güzel çalışmalar yürütüyorsunuz. İlgiyle takip ediyoruz çalışmalarınızı. Kayısı ve kayısı çekirdeği ile ilgili çalışmalarınızdan söz edeceğiz elbette ama önce kısaca kendinizden bahsetmenizi rica edeceğiz.
Ben Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu ve ödüllü çalışmalara ev sahipliği yapan Malatya'da İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda doktoramı ve doçentliğimi aldıktan sonraki süreçte hep böyle kayısının antioksidan etkileri üzerine, özellikle kanser biyokimyası üzerine birçok çalışmalar yaptık. Ve kanser biyokimyası deyince işin içerisine genetik anlamda hangi tedaviler ya da neler gerekiyor baktığımızda çalışmaları özellikle onun üzerine odakladık. Tabii bunun yanında genç kaç yılında diyeyim ben 30'lu yaşlarda 35 yaşında profesör oldum. Tabii profesörlük süreci şöyle mümkün olduğunca geceleri daha çok az uyuyarak bu süreci. Çünkü aynı zamanda 3 kız annesiyim ben. Üniversiteye giden işte aynı zamanda da onların anneliğini yapıyorum. Kendi öğrencilerimi de anneleriymiş gibi hissettiren bir yaklaşımda. Çünkü genç bir üniversiteyiz. Genç ruha en güzel dokunan bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Uluslararası birçok ülkede, İtalya, Almanya, işte Amerika birçok ülkede de, İngiltere'de de bizim şu an rektörlük sürecine katkı sunması amacıyla da öğrencilerimizin de uluslararası işbirliğini sağlayacak şekilde ilgili çalışmalara da ev sahipliği yapıyoruz. Bir nevi üniversitemizden de bahsedeyim. Tabii 2018 yılında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tensipleriyle 18 Mayıs 2018'de kuruldu. Kurulduğu günden bugüne Ticaret Fakültesi vardı Battalgarcı bölgesinde. Bulunduğumuz topraklar oldukça verimli topraklar Battalgarcı. Oradaki kayıtçı ve yetiştiriciliğini ve çiftçilerimizi de destekleyen projelere ev sahipliği yaptık. Bunun yanında da 8 tane ilçede meslek yüksekokulumuz bulunmakta. Her bir meslek yüksekokulumuzun da kendine özgü çok ciddi çalışmaları bulunmakta. Bu çalışmaların her birinde de bir nevi iş adamlarımızın katkılarıyla yapılmış meslek yüksekokullarımızın isimleri. Örneğin Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu var bizim Doğanşehir'de. Darende de Bekir Ulucak Meslek Yüksekokulumuz. Kale var mesela, orayı da yaşlı bakım merkezi olmak üzere Türkiye'de ilk olabilecek modelleme tazelenme üniversitesi olduk ki genç nüfuslu yaşlıları bir araya getirip onların aynı zamanda hem kendi öz bakımlarını yapabilecekleri, manevi terapilerini uygulayabileceklerimiz gerontoloji bölümümüz bulunmakta. Yine tıp fakültemiz kuruldu ki tıp fakültesi gerçekten çok geleneksel tamamlayıcı tıp alanında da oldukça özgün hocalarımızın bulunduğu. Yine bildiğiniz üzere İn Üniversitesi'nde karaciğer nakli yapılıyor. Bizim üniversitemizde de oradayla gerek ortak olabilecek. Gerekse de diğer yapılamayan ameliyatların yapılabilmesi anlamında ve hastane doluluklarının azaltılması anlamında da bizim ekibimizin çok ciddi çalışmaları var. Obezite üzerine özellikle. Yine diyet beslenme üzerine. Çünkü bizim aynı zamanda gastronomiden tutun da aşçılık bölümümüz var. Bu bölümde de geçen hafta daha 6 öğrencimiz uluslararası ödüllü olarak döndüler. Kayısı çekirdeğinden pizzadan tutun da makarnaya kadar, birçok tatlıya kadar, tuzlu yiyeceklere kadar yapıp yine altın madalyayla, bronz madalya, gümüş madalya dönen öğrencilerimiz oldu. Yani bir nevi üniversitemizin hani yerli milli üretime destek vermek amaçlı. Diğer taraftan da tıp mühendislik projeleri oldukça fazla. Mühendislik Fakültemiz, Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi. Bildiğiniz üzere temel tıp alanı oldukça önemli bir alan. Temel bilimlerde eğer fizik, kimya, biyoloji alanı ne kadar düşük tutarsanız, COVID sürecini biliyorsunuz, ülkemizi, dünyamızı kavuran bir vebaya dönüştü. Gerek aşılama süreci olsun, gerekse üretilen teknolojik cihazlar olsun, biz de buna yerli milli üretime katkı sunmak için elimizden geleni yaptık. Sağlık Bakanlığı'yla ürün tanıtım temsilciliğinden tutun da uzaktan eğitim süreçlerine bizzat katkı sunduk. Ve COVID-19 sürecinde uzaktan eğitimi bizzat üniversitemizde kendi yazılımımızı yaptığımız direkt öğrencilerimizle bayramlaşmadan tutun da konserlere kadar iletişimde olduğumuz etkinliklere ev sahipliği yaptık. Tabii COVID süreci izin verdikten sonra tüm öğrencilerimiz aşılarını yaptırmıştı. Süreç içerisinde de gerek bir arada öğrenci-rektör buluşması, öğrenci-dekan buluşması, bazen sosyal etkinlikler yaparak da bazen misafirlerimizi davet ediyoruz, Malatya'ya geliyorlar, kariyer günleri yapıyoruz. Onların her biriyle söyleşilere ev sahipliği. Daha geçen hafta mesela misafirlerimiz vardı, Şebnem Hanımlar yine Yavuz Bey'le. Onlar deneyimlerini iletişim fakültemizin, iletişim fakültesi dedim, dilim sürçtü. Şöyle ki mimarlık sanat tasarım fakültemiz var. Orada iletişim bölümümüz var. Aynı zamanda tasarım alanında da çok ciddi çalışmalarımız bulunmakta. Çünkü her birinin yapmış olduğu alansal çalışmaları, hani kariyerlerinde gelecekte nerede olduklarını görmek vardır. Mesela TÜBİDAK başkanımızı misafir ettik. Aselsan başkanımız geldi. Bunların her biri öğrencilere aynı zamanda projelerde nasıl görev yapacaklarını, ne gibi çalışmalar yapacaklarını veya işte staj imkanlarını. Mesela meslek yüksek okullarında özellikle şu konuya çok dikkat çekiyoruz. Mesela gençlerimizin kendilerini mezun olduklarında hangi iş yapacaklar? Hangi kendilerini mezun olduklarında hangi alanlarda başarılı gösterebilirler? Ve hani illa şu olacağımdan öte ben özellikle hangi var olan niteliğimi geliştirmeliyim? Yabancı dil mesela çömeremiz var. Yabancı diller yüksek okulumuz var. Hayat boyu öğrenme denen sürecin içerisinde sürekli sertifikalı uzaktan eğitimlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Yani gençlerimizi bir nevi hani staj yapabilecekleri gerek Malatya'nın iş adamları olsun, gerek teknolojik anlamda hayırseverler olsun. Çünkü Turgut Özal ismi bildiğiniz üzere teknoloji cumhurbaşkanımız rahmetli Malatyalı oluşu. Mesela onun ailesini davet ettik. 17 Nisan'da anma günü yaptık ve yine ölüm yıldönümünde ailesi de geldiğinde oldukça gurur duyduğunu, çok da mutlu olduğunu, çok güzel bir müzemiz var. Turgut Özal'ın kendi eşyalarını taşıyan ve gençlere bir nevi o hissi, o liderlik hissini, her yaptıkları işte nasıl başarılı olabilecekleri hissini, kariyer merkezimiz var mesela. Kariyer olanaklarını mutlaka öğrenciliği daha ilk aylarında mezun olduklarında hangi işi yapabileceklerini, nasıl yapabileceklerini anlatacak oryantasyon eğitimlerine tabi tutuyoruz. Çünkü önemli olan öğrencilikten ziyade öğrencilikten sonraki hayat başarısı ve özgüven aşılamaya çalışıyoruz.
Evet, yani önemli olan hayatı hazırlamak zaten kıymetli aynen hocam
öyle,
değil mi?
Aynen öyle. Evet. Aynen öyle.
Ben biraz yani daha bu, kayısı bu, ve kayısı çekirdeği tabii, üzerine tabii, yönelmek istiyorum tabii, değerli hocam. Tabii. Müsaadenizle. Üniversiteniz tabii, bünyesinde kayısı ve kayısı ürünleri uygulama araştırma merkeziniz evet, var. Evet. Ürün geliştirme evet, çalışmalarınız çok değerli. Evet. Bu kapsamda kayısı evet, üzerine hangi projeleri yürütüyorsunuz? Detaylı bir şekilde sizden evet, dinlemek isteriz.
Şöyle ki bizim kayısı ürün geliştirme merkezimiz 11 uygulama araştırma merkezimizden bir tanesi. Özellikle kayısı ürün geliştirme merkezimizde kayısı çekirdeğiyle ilgili yaklaşık 10 yıldan fazladır üzerinde çalışmış olduğumuz bir nevi kendi yapmış olduğu çalışmaları hani ürüne dönüştürmek, milli yerli ürüne dönüştürme anlamında. Şimdi Hunza Türkler döneminde kanser hiç görülmüyor diye ya oradaki özellikle Pakistan bölgesindeki bulunan bölgede hiç kanser görülmediği tespit edildi. Bir takım yazılara rastlarsınız ve o çalışmalar ve bakarsınız makalelere işte uluslararası makalelerde tarama makalelerine baktığınızda Malatya kayısından çok işte Japonya, Çin ya da başka bir ülke çıkar. Olabilir tabii. Uluslararası alanda, üretim alanında birçok ülkede üretim ama diğer taraftan hani milli yerli üretim çünkü Malatya kuru kayısı üretiminde, dünya kayısı üretiminde özellikle %70'lik bir alana orana sahip. Bu anlamda da örneğin ve kayısının Malatya'ya getirmiş olduğu gelir anlamında, ekonomik katkı anlamında yapmış olduğu katkının yanında bir de bunu hani sosyoekonomik, yani sosyokültürel değere dönüştürmek. Çiftçinin kendini, hani ben yaptığım ürünün gerçekten sağlığa ve hayata faydasını da görebiliyorum algısını oluşturabilecek şekilde. Bir nevi onları yaptıkları işin çok değerli olduğunu bir, iki sağlığa faydaları konusunda biz bilim insanıyız. Bilim üretmek işimiz. Makalelerle özellikle örneğin kayısının içerisinde bulunan işte antioksidan maddeler neler, işte potasyumdan tutun da işte her türlü vitaminlerini içerisindeki lif miktarına kadar. İnsülin direncini kırma özelliği var mesela kayısının. Hani diğer taraftan kayısı çekirdeği, özellikle acı kayısı çekirdeği şimdiye kadar bilinen, hani FDA'nin izin vermediği, hatta 2016 yılından sonra acaba ülkede satışı yasaklansın gibi bir takım şeylerin maruz kaldığımız da oldu. Fakat biz bunu gerek farmakoloji, gerek toksikoloji çalışmaları anlamında da dozlamalarını da yaptık. Deneysel karaciğer toksitesi oluşturduk. Deneysel meme kanseri oluşturduk. Yine deneysel yapmış olduğumuz birçok kanser modelinde çok ciddi özellikle kanser hücrelerini öldürdüğüne dair apoptotik bir takım maddeler vardır. Yani hani hücre zararlı bir molekülü gördüğünde Allah'ın bize vermiş olduğu o bir takım antioksidan enzim özellikleri var ya, onları ortaya çıkarmak için bir nevi nasıl artırabiliriz diye çalıştık. Hatta şöyle bir ilginç bir sonucumuz var. Mesela acı kayısı çekirdeği ekstraktının kendisiyle yine amigdalin maddesini birbiriyle kıyaslayarak dedik yani %3-5-7'ye varan dozlamalarını da yapıp bunları birbirleriyle de kıyaslayıp baktığımızda o oranı bulduk. Mesela %5 oranında işte bir avuç kayısı mı yenmeli, 5 tane mi yenmeli, onu dozlamasını yaptık. Tabii alkali ortam midede özellikle sindirimini kolaylaştıracak şekilde ve direkt mideden ağızda hani o aminaz enzimi dediğimiz enzimle etkileşime girdiğinde belki çok fazla yenildi, bir letal dozu oluşturulabilir. Onu engelleyecek bir dozlama çalışmasını yaptık. Daha sonra tabii karaciğerdeki o etkisini araştırdığımızda da oldukça pozitif etkiler olduğunu, özellikle antioksidan dediğimiz vücudu koruyucu, antikanserojen denilen bir takım malzemeleri, vücudun içerisindeki enzimleri artırdığını ve stresi önlediğini gözlemlediğimiz çalışmalarımız oldu. Bunun üzerine de bu ürün hem kayısı çekirdeği ekstraktını üretiyoruz ve diğer şu an birçok ülkeden bunun kanser ilacına dönüştürülmesiyle ilgili yaptığımız çalışmalarda işte ilgili Good Laboratory Practice dediğimiz iyi laboratuvar uygulamaların içerisinde olduğu, kendi hastanemizde de üniversite hastanemizin olma sürecinde de yine akreditasyon süreçlerini tamamlayıp uluslararası alanda faaliyet gösteren milli yerli kendi ürünümüzü oluşturduğumuz çalışmalarımız da devam etmekte. Ve kayısı çekirdeği kahvesi, bundan da bahsetmek istiyorum. Bu da hani o tablet olarak alamayanlar için gerek yoğurda katılarak gerekse kahve olarak bizzat Türk kahvesi gibi cappuccino tadında böyle değişik bir tadı var, özlü bir tadı var, tüketilmesini de tavsiye ediyoruz. Gerçekten o etkiyi de gösterdiğine dair bilimsel çalışmalarımız da yayınlandı. Uluslararası makale olarak da Fluton mesela Chemistry hem gıda ve kimya dergilerinin impact faktörü yüksek dergilerde de yayınlandı. Bunun olması hani bilimsel anlamda da milli yerli ürünü her türlü projeyle yapmış olduğumuz projelerle destekleyebiliriz. Çünkü bunu mesela Fırat Kalkınma Ajansı destekledi bu projemizi. Diğer taraftan TÜBİTAK'tan destek alabiliyoruz. İlerleyen aşamalarda farklı yine Avrupa Birliği projelerine dönüştüren bir nevi öğretim üyelerimizi de motive eden çalışmalara bakıyorum. Birçok mesela deneysel çalışma olsun, klinik çalışma olsun. Hepsinde de bu ilgili maddeleri değişik propolisle mesela etkileştirip onunla da kullandık, onunla da çalıştık. Çok güzel sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.
Evet, çok kıymetli gerçekten çalışmalarınız. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Vakit ayırdığınız için, katıldığınız için. Sağ olun.
Ben de teşekkür ediyorum. Tüm herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta başkanı olsun. İnşallah uluslararası projeler aşamasında da tekrar
yeni başarılarda yeniden konuk etmek isteriz sizleri.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Baykarabulut telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Thank you.
sevdalı başım. Ah benim şair telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık uslandır beni. Ah benim sevdalı başım. Ah benim şair telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle. Kaç denizde itip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum. Ah benim insan kusurum. Ah benim isyanlarım. Ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Her yanım. Ah benim aldanışlarım. Ah benim kavgalarım. Ah pişmanlıklarım. Sus artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım. Ah benim aldanışlarım. Ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle. Kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum. Ah benim insan kusurum. Ah benim isyanlarım. Ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Ah benim isyanlarım. Ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni.
Devam ediyor.
Yediklerimiz nasıl sağlıklı olmamızı destekliyorsa aldığımız besinlere göre sağlığımızı bozup bizi hasta da edebiliyor. Hem de tepeden tırnağa, bağırsaklarımızdan beynimize, tiroidimizden duygu durumumuza kadar bizi etkileyebiliyor. Elbette beslenme yanında düzenli hareket, uyku gibi başka faktörlerin de sağlığımız üzerinde etkisi var ama beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek pek çok sağlık sorunumuzu hafifletebilir ve kimini ortadan kaldırabiliriz. Peki, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek kolay mı? Günümüz koşullarında sağlıklı besinlere ulaşmak, günlük koşuşturmalar içinde kolay ve zahmetsiz sağlıklı yemekler yapabilmek mümkün mü? Hayatın yoğun temposu içinde sağlıklı beslenelim derken ne yiyeceğimizi şaşırır hale gelir miyiz acaba? Ne yiyeceğimi şaşırdım. Doktor Banu Taşçı Fresco ve Esra Kaftan'ın birlikte yazdıkları Kronik Enflamasyon ve Ağrılarla Başa Çıkmak için Doğru Besinlerle Sağlıklı Beslenme Önerilerinin yer aldığı bir kitap. Kitapta yalnızca bilgi ve sağlık önerileri de bulunmuyor. Ne yiyeceğimizi şaşırdıysanız size hazır tariflerde sunuyor. Telefon attığımızda sağlık iletişimi yazar, blogger Esra Kaftan bizlerle birlikte. Merhaba Sayın Kaftan, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş buldum.
Efendim, şimdi sizin sürecinizden söz edelim. Dilerseniz kitaba geçmeden önce glutensiz beslenmeye nasıl başladınız Sayın Kaftan? Bu kararı verdiğinizde bu süreçte neler yaşadınız? Deneyimlerinizi ve geçiş sürecinizi dinlemek isteriz.
Tabii ki. Öncelikle bir bağışıklık hastalığı sonrası peşine gelen 3-4 tane daha rahatsızlığım sonucu hep bir araştırma içerisindeyim. Bu arada ben sağlık sektörü içerisinde yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. Aslında sektör içinde olmamın verdiği bir avantaj vardı tabii ki. Hekimlere çok daha yakındım ve teşhislerimi daha rahat alabiliyordum. Ama bir çare olmuyordu ilaçlı tedaviler. En sonrasında gluteni keşfettim. Hekimlerin de desteğiyle, diyetisyenin de desteğiyle beraber hastalıklarımı aslında daha sıkıntılı hale getiren şeyin gluten olduğuna karar verdik birlikte. Bu şekilde ben yaklaşık 5,5 yıl önce beslenme değişikliğine gittim. Çünkü benim için aslında bu bir dipti ve o dipten çıkabilmem için belki de son bir çare diye düşünüyordum kendimce. Çünkü çok sıkıntılarım vardı. Yani sancılar, gazlar, kramplar, ödemler, şişlikler, çok problemlerim vardı. Gerçekten de gluteni bırakınca bu şikayetler yavaş yavaş 15-20 günden sonra azalmaya başladı. Yıllar içerisinde de bir düzene oturdu. Aslında böyle başladı benim. Yani hastalıklarım nedeniyle beslenme değişikliğine gittim ve hekim kontrolünde, hekim onayıyla başladım bu işe.
Evet, bir neden sonuç ilişkisi var ortada o zaman beslenme ile ilgili olarak, bir yaşam biçimi ve sizin evet. tercihiniz değil o zaman. Sonuç odaklı yaklaşımla birlikte glutensiz bir yaşamı tercih ettiniz.
Evet.
Size neler kazandırdı peki? Esra Hanım, neler gözlemlediniz hem bedenen hem ruhen?
Söylediğim gibi aslında ben çok sıkıntılar yaşıyordum. Yani ofis ortamında da çalıştığım için kurumsal iletişimin başındayım hastane içerisinde. Ofiste çalışıyoruz sonuçta baktığınız zaman. Uzun süreli oturmalar var ve bu karın, kramplar, yani yaşadığım sıkıntılar beni böyle akşam olduğu zaman, eve gittiğim zaman çok daha sıkıntılı bir hale döndürüyordu. Sonrasında aslında böyle bir yaşam tarzı değişikliği sonrası kendi bedenime tekrar kavuştum ve daha pozitif bakabilen, daha rahat olabilen bir insan haline dönüştüğümü düşünüyorum. Etrafımdakiler de aslında bunu söylüyorlar. Daha böyle bir şekilde daha kolay adapte olabilen, daha kolay karar verebilen, yani her şeyim etkiledi diyebilirim. O nedenden dolayı, yani sağlık problemleri nedeniyle bir beslenme değişikliği aslında belki de pek çoğumuzun ihtiyacı günümüzde.
Evet. Peki kolayca geçiş yapabildiniz mi bu glutensiz yaşam biçimine? Sosyal hayatınızda ne gibi zorluklarla yüzleştiniz?
Tabii ki kolay değil. Yani ben akşamdan sabaha, bu dediğim gibi gluteni öğrendikten sonraki 10 ay sonrasında akşamdan sabaha başladım. İlk başladığım zamanlarda şöyle bir sıkıntı var tabii. Şöyle bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Glutensiz ne var? Onları bulmaya çalışıyorsunuz ve bulduğunuz şeyleri de yemeye çalışıyorsunuz. Aslında bu da doğru bir yaklaşım değilmiş. Sonra zaman içerisinde ben bunu öğrendim. Çünkü aldığınız o glutensiz adı altında satılan ürünlerin birçoğunun içeriği aslında temiz içeriklerden oluşmuyor ne yazık ki. Yani bu bir sektör ve sektöre bağlı olarak da gelişen ürünler var. Siz kendinizi bundan sıyırmanız lazım. Ben o zorluğu yaşadım ve o zorluğu yaşadıktan sonra zaten 4-5 ay sonrasında ben artık insanlara kendimi anlatmalıyım kafasına geçtim. Çünkü ben çok zorlanmıştım. Başka kişiler zorlansın istemedim. Aslında dönüşümüm bu şekilde başladı ve böyle devam etti diyebilirim.
Evet, aile bireyleri peki nasıl besleniyor merak ediyorum. Şimdi farklı yemekler mi pişiyor? Sofrada nasıl bir düzen hakim?
Evet, ben bir Amazon kadınıyım herhalde. Evet, farklı yemekler pişiyor. Evet. Her gün iş sonrası eve gidince yaklaşık 4 çeşitli, en az bana 2, onlara 2 şeklinde yemek pişiriyoruz. Onlar normal besleniyorlar. Tabii ki pek çok hani beni de takip eden kişiler bunu söylüyorlar. Hani bunu nasıl devam ettiriyorsunuz, canınız çekmiyor mu? Farklı şeyler tüketiliyor. Hep yanımda oluyor böyle şeyler, sadece aile değil, etrafımda öyle zaten. Baktığınız zaman sosyal hayatta, dışarı çıktığınız zaman da böyle. Ama kafa yapısı olarak ben kendimi yaşam tarzı değişikliğiyle ben bununla sağlık buldum diye adapte ettiğim için bir zorluk yaşamıyorum kendi adıma. Yani o yüzden ben beni de dinleyenlere, beni de takip edenlere tavsiyem şu olur. Böyle bir beslenme tarzı değişikliği sonrası lütfen kendini mahrum hissediyormuş gibi düşünmesinler. Bu bir sağlığı bulma yolculuğu aslında ve böyle sağlık bulduğumuz için biz bir şeyden mahrum değiliz. Başka bir dünyada, başka bir dünyanın bize verdiği güzellikleri aslında yaşıyoruz.
Evet. Esra Hanım, günümüze baktığımızda çok fazla yiyeceğe sahibiz ama daha az besin alıyoruz bu kadar yiyeceğe sahip olmamıza rağmen. Gıdaların niteliğinde ciddi bir bozulma var. Doğru beslenme için hareket noktamız ne olmalı, nereden başlamalıyız?
Şimdi hep şunu söylüyorum. Şimdi mesela şöyle söylüyorlar, işte yoğurt çok faydalı, süt çok faydalı tabii ki. Yani bunların hepsi çok faydalı probiyotikler. Ama yani ben ve benim gibiler için söylemem gerekirse bizlerin bir bağışıklık hastalığı var. Yani vücutta bir bozulma var. Farklı rahatsızlıklarımız var. Ve bundan dolayı da aslında çok çok faydalı ürünler bize iyi gelmiyor bedenen. İyi gelmediği için de aslında tam tersine zarar vermeye başlıyor. Yani bence bu ayrımı önce bir öğrenmemiz lazım. Çok faydalı olan şeyler herkes için faydalı değil. Bunu öğrenmeliyiz. Yani hekimlerimizle bunu konuşmalıyız. Bir rahatsızlığımız varsa mutlaka rahatsızlığımızın detaylarını öğrenmeliyiz. Pek çok insan var etrafımızda. Sizler de görüyorsunuz, duyuyorsunuz da. Çok tanıdıklarımızdan var. Çok fazla hastalıkları var ama sadece ilacı kullanarak çok fazla bilgiye sahip değiller. Öyle devam ediyorlar yaşamlarına. Yani ilaçlarını içerek. Ama biz hastalığımızı tanırsak ve hastalığımızı tanıdıktan sonra bir şeyler yapmaya çalışırsak beslenme adına da bu bize katkı sağlayacaktır zaten diye düşünüyorum.
Evet. Aslında herhalde en çok yaptığım hatalardan biri yeme içme konusunda bize yararlı olup olmadığını düşünmekten ziyade ağzımıza bıraktığı tat önemli olan burada. Vücut için yararlı olup olmadığını görmezden geliyoruz bazen. Oysa ki bunun önüne geçmek önemli herhalde, değil mi?
Tabii. Yani farkındalıklı yeme deniyor buna. Eğer biz farkındalıkla yersek ve ne yiyeceğimizi, aslında şöyle bir şey var. Beden zaten cevap veriyor buna. Pek çoğunuzu duyuyorsunuzdur. Bir şey yedikten sonra mesela çok rahatsız olur. Karnından şişer, problemleri yaşar. Ama bunu yapmaya devam eder. Aslında bedenin bir cevabıdır bu bize. Yani bu bana dokunuyor, bu beni rahatsız ediyor. Devam etmesin yeridir. Ama biz bunu çok fazla almak istemeyiz. Yani farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor bence. Onu arttırdığımız zaman zaten anlayacağız bize neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini.
Evet, doğru bildiğimiz bazı yanlışlar da var. Aslında karışık yemek yemek veya sık yemek yemek gibi. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir?
Aslında ben böyle beslendikten sonra birkaç yıl öncesinde bir insülin direnciyle karşılaştım. Yani ben şeker de tüketmiyorum. Süt ürünleri de, gluten de. Baktığınız zaman hani insülin direncini arttıracak bir şey yok gibi görünüyor. Ama bir şekilde insülin direnci oldu. Ve ben bu insülin direncini ilaçla değil, beslenmemi iki öğüne indirerek yaptım. Hani bu son dönemde konuşulan aralıklı oruç iş beslenmesiyle, tabii ki hekim onayıyla gene. Yani biz aslında çok fazla yiyerek de bedenimizi yoruyoruz bir şekilde ve daha çok toleranslara neden oluyoruz. Hani kronik inflamasyon diyoruz ya, yediklerimizden dolayı bu kronik inflamasyonumuz vücutta artıyor zaten. Çok fazla çeşitlilikte yemek tüketmeye çalışıyoruz, çok sık yemeye çalışıyoruz ama başında da söylediğim gibi herkes için değil. Benim için 5 öğün olabilir, sizin için 2 öğün ideal olabilir. Yine burada vücudunuzun tepkisi aslında size ortaya koyacaktır ne yapmanız gerektiğini.
Evet, kişi özel bir rehber değil mi, ortaya konulabilir. 2021 yılında Dr. Banu Taşçı Fresco ile birlikte Ne Yiyeceğimi Şaşırdım kitabını çıkarttınız Esra Hanım. Evet. Dr. Banu Taşçı Fresco bu kitapta besinlerin temel özelliklerini, beyin sağlığı ve kronik enflamasyondaki rollerini anlattı. Siz de lezzetli, glutensiz, süt ürünsüz, rafine şekersiz 232 tarif hazırladınız. Kitaba evet. dair neler paylaşmak istersiniz?
Evet, aslında bizim Van Hoca ile bir araya gelmemiz de tesadüf değil bence. Her ikimiz de bu şekilde besleniyorduk zaten çeşitli sağlık sorunlarımız nedeniyle. Sonrasında güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Van Hoca da dediğiniz gibi bilimsel tarafını ele aldı. Ben de tarifler kısmını ele aldım. Yaklaşık bir yıllık bir çalışma sürecinin sonunda kitabımızı çıkarttık. Kitabın başına zaten her ikimizin hikayesi var. Görüldüğü üzere bir sağlık problemi olduktan sonraki yaşam değişiklikleri bizde çok fazla değişikliğe neden oldu. Beni de bu noktalara getirdi öyle düşünürseniz. Ben kitaba destek vermiş oldum. Fonksiyonel tıp eğitimi aldım üzerine. Yani hayat değişikliği aslında bende de çok fazla değişikliğe neden olmuş oldu. Kitap içerisinde de dediğiniz gibi glutensiz, süt ürünsüz ve şekersiz tarifler var. Aslında bunu başarabilmek çok zor zaten. Gündelik hayatımızda çok şeyi hayatımızdan çıkarıp onun yerine tarifler koymaya çalıştığınız zaman çoğu insan için ya o ürünleri bulmak çok zor oluyor ya lezzetsiz tarifler olduğu düşünülüyor. Böyle bir algı var.
Ama böyle bir şey yok. Bu dünyaya girdikten sonra anlıyorsunuz ki aslında çok farklı bir pencere açılıyor size. Ve o pencereden de çok böyle gizemli yiyeceklere ulaşabiliyorsunuz. Belki beni takip edenler de olacaktır. Onları da söylemiş olalım. Hani sayfamda çok fazla tarif var. Bunlardan da faydalanabilirler tabii ki.
Evet, sanırım size en çok sorulan sorulardan biri değil mi? Peki biz ne yiyeceğiz? Liste gittikçe azalıyor ama onun yerine başka şeyler koymak lazım tabii değil mi? Sütsüz, şekersiz, glutensiz ürünlerin yerine alternatifler düşünülmüş zaten bu tariflerde. Birkaçını da tabii bizim için paylaşmanızı isteyeceğiz. Ve tecrübelerinizi paylaştığınız glutensizyasamak.com adresiniz de var. Sırada başka insanlara farkındalık kazandırma zaman dediniz ve yola çıktınız. Bu süreçten de söz eder misiniz Esra Hanım?
Tabii ki bahsettiğim gibi aslında ben bu glutensiz yaşama geçtikten sonra ilk 6 ay boyunca hep böyle bir şeylerle geçti. Dönüşüm, ne yapabilirim, işte glutensiz ürün evet ama iyi mi, içeriği temiz mi, bana zarar veriyor muyla geçti. Bayağı bir uğraştım yani kendi kendime, çabamla öğrendim bunları. Ve sonrasında ben bir sayfa açmaya karar verdim. Glutensiz yaşıyorum hesabını açtım. Aslında başta fikrim şuydu, ben yediklerimi paylaşacağım, kendi hikayemi anlatacağım, zorlanan insanlara yardımcı olacağımdı. Ama süreç içerisinde öyle bir hale dönüştü ki bu 5 yıl içerisinde, ben artık farkındalık kazandırmaya çalışan, tarif üreticisi olan, bir şekilde insanlara motivasyon vermeye çalışan bir hesap haline dönüştüm. Çok niş bir hesap aslında baktığın zaman, zor bir hesap. İnsanları hani orada bir araya getirebilmek, tutmak, motive etmek zor aslında ama bunu başardık. Hani ben gerçek bir hesap olduğum için ya da gerçek hastanın kendisi ben olduğum için daha kolay bana güvendiklerini düşünüyorum takipçilerimin de. O yüzden de ben de kendimi geliştirdim dediğim gibi. Benim de dönüşümüm hiç bitmiyor. Yani bu sayfayla böyle başladım. Kitap geldi. Peşine fonksiyonel eğitim aldım. Ben dönüşmeye ve bilgi öğrenmeye ve öğrendiklerimi de aktarmaya devam ediyorum. O anlamda manevi tarafı da çok güçlü benim için. Çok önemli bir hesap.
Evet.
Bana göre.
Doğru. Takipçilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
Çok geniş yelpazede takipçim var. Aslında baktığın zaman glutensiz yaşıyorum dediğin zaman sadece işte bizim gibi rahatsız kişilerin ihtiyaç duyduğu ya da çölyak hastalığına ihtiyaç duyduğu bir hesap gibi görünüyor ama birçok hamilenin, doğum yapan annenin çocukları için, çocuklarını sağlıklı beslemek için, bir balerinin, sporcunun, yani çok çok geniş kitlede bir takipçi kitlesi var sayfa içerisinde. Onların geri dönüşleri çok çok güzel. Yani manevi taraf da hani benim için çok önemli bir şey. İnsanların işte bir Allah razı olsun demesi, çok yardımcı oldunuz demesi. Geçenlerde bir takipçim yazmıştı mesela, çocuğumun tarif annesisiniz dedi mesela. Bu çok güzel bir söylem. Baktığınız zaman süt annesi gibi bir şey, onu düşünün. Tarif annesi olmak, o küçücük bedenlere benim yaptığım tariflerin verilebilmesi, içeriği temiz çünkü bu tariflerinde. Alternatif sunabilmek benim için çok kıymetli. Aynı kıymeti karşımdan da gördüğümü görüyorum zaten.
Evet. Birbirini destekleyen, motive eden güçlü bir kitle var o zaman internet ortamında da. Çok güzel olmuş gerçekten. Peki bir grupta şöyle glutensiz beslenmeye karar veriyorlar ama daha sonraya öteliyorlar. Bir türlü başlayamayan bir grup da söz konusu. O kişiler için nasıl bir tavsiyede bulunmak istersiniz?
Hep söylüyorum, bu iş bir diyet değil. Yani bu bir yaşam biçimi olacak bizler için. Çünkü diyet mantığına baktığınız zaman 3-5 ay sonra artık dayanılmaz hale gelip bırakılması gerekiyor. Artık hekimlerin de birçoğu zaten hastalıklara bağlı olarak glutensiz yaşamayı öneriyorlar. Ben hep şunu söylemeye çalışıyorum. Kafa yapımızı bizim yaşam şekli olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani imrenme, özenme, yani nefsimize nasıl hakim olacağız? Bunu aslında kafa yapımızla değiştirip biz bunu sağlık adına yapıyoruz. Biz böyle daha sağlıklı olacağız. Biz kendi hastalıklarımıza hastalık eklemeyeceğiz. Yeni hastalıklara meydan vermeyeceğiz. Ve mümkünse kullandığımız ilaçları bu beslenme sayesinde hekim kontrolünde azaltacağız ya da bırakacağız. Aslında bu şekilde bakmamız lazım. Eğer böyle bakarsak zaten yolun yarısını almış olacağız. Çünkü buna yapamıyorlar. Yani bu başlangıç noktası sizin de dediğiniz gibi bunları düşünerek, benim şimdi anlattıklarımı düşünerek başlayamıyorlar. Yani bunları nasıl yapabiliriz, nasıl olur, işte ben sosyal hayata nasıl devam edebilirim, evde yemek yapamam, çalışıyorum gibi gibi gibi. Aslında bunlar kendi içimize yarattığımız küçük küçük bahaneler, bahanelerin birikmesiyle oluyor. Ama dediğim gibi kafa yapımızı biz yaşam şekli olarak düşünürsek eğer, çok daha rahat edip bu yola girebiliriz.
Evet, sayfanızda da zaten pek çok soru var. Öncelikle bu soruları kendinize sorun başlığı altında paylaşılmış. Belki bu soruları yanıtlayarak doğru yola ulaşabilirler zaten.
Evet, ben aslında biraz iç ses olmaya çalışıyorum. Çünkü ben de kendim de bir vaka olduğum için. Yani evet. Ben dış bir göz değilim aslında. Olayın tam merkezindeki içerideki kişiyim. Birebir yaşadıklarımı zaten anlattığım için. Bu yazdıklarımın hepsini ben de yaşadım ve hissettim. O yüzden yani ben biraz tercüman olmaya çalışıyorum. Denir ya kalp gözü, farkındalık, onu açmaya çalışıyorum. Pek çok kişiye de olduğunu düşünüyorum. Yani pek çok kişinin hayatına dokunduğumu, hayatlarına dokunduğumu hissediyorum. Böyle geri dönüşler alıyorum. İnşallah da faydam dokunuyordur.
Evet. Bazen de bünyemizde sahip olduğumuz hastalıkları genetik kavramlarla, aktarımlarla açıklıyoruz. Kalıtımı da karşı da değil mi? Yine bir beslenme, yemek, sağlık ilişkisini göz önünde bulundurmak lazım. Yani birçok hastalığın tedavisini yine doğru beslenmeyle çözüme ulaştırabiliriz herhalde.
Evet evet, en azından geriletebiliriz, öyle söylüyorum ben. Yani şöyle düşünün, kronik inflamasyon zaten vücudumuz için en kötü şeylerden biri, bir de şeker. Siz eğer vücudunuzdaki iltihap çoksa zaten başka hastalıklara aday olmuş oluyorsunuz. Genetik de olsa bu, ilaç da kullanıyor olsanız en azından ilacı işte 1000 miligram almazsınız da 500-250'ye düşürmüş olursunuz. Yani beslenmenin mutlaka etkisi oluyor. Ama doğru beslenme, yani düzgün beslenme. Hani başında tırnak içerisinde belirttiğim gibi hani glutensiz diye bütün nişasta dolu içeriklerden oluşan pasta, kek, börek ya da ekmekleri tüketirseniz zaten bu sefer yanınızda diyabeti alırsınız. O da çok doğru olmaz.
Hı hı. Temiz gıdaya ulaşmak da çok önemli tabii ki. Mutfakta evet. Da aranız iyi herhalde Sayın Kaftan, değil mi? Bu tarifler kolay çıkıyor mu, yoksa nasıl süreçte neler yaşıyorsunuz?
Haftanın 6 günü çalışıyorum. Aslında şeye de güzel örneğim diye düşünüyorum. Hani ben çalışıyorum, çok yoğunum, yapamam, yemek yapamam. Ma da güzel bir örneğim. 6 günü çalışıyorum, işten gelip eve tarif üretiyorum. Tariflerim benim spontan, hani bir yere, herhangi bir yere bakarak esinlenerek çoğu zaman olmuyor. Bir şeyleri bir araya getirmeyi öğrendiğim için artık hangi tadın hangi tatla beraber yakışabileceğini anlıyorum. Yani ölçü, oran, bunlar hep zamanla öğrenilecek şeyler. O zaman geçtikten sonra da zaten bu sefer farklı ve yaratıcı bir şeyler çıkarmak için uğraşıyorum. Standart şeyler değil. Çünkü standart şeyler 3-5'i geçmediği için o yüzden zaten herkes bir sıkıntıya giriyor. Yani diyebileceğimiz 3 tane 5 tane şey var glutensiz hayatımızda, ne yapacağız? Aslında öyle değil. Tarifleri biz kendimiz üreterek, kendi sevdiğimiz içeriklerden bir şeyler hazırlayarak, onları harmanlayarak çok farklı lezzetler çıkarabiliyoruz. Yani sayfada siz de görmüşsünüzdür belki.
Evet.
Yüzlerce, binlerce tarif var. Hepsi birbirinden farklı. Hiçbiri birbirinin aynısı değil. Aslında ama basit şeyler. Basit tarifler çoğunlukla.
Hatta kategoriye ayırmışsınız. Ana yemekler, tatlılar bölümü var, salata bölümü.
Evet.
Yeni ürünler de geliştirilebilir. Çok zor değil. Tarif de bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz Sayın Kaftan.
Tabii. Benim bir tane hurma topum var. Çok beğenilir, çok da kolaydır. Geçen gün yine bir tarifçim yazmış da çocuğu için yapmış ve çok çok beğenmişler. Çok basit aslında. Bu tarif... Sin özelliği glutensiz olması, içinde un olmaması, süt ürünü olmaması, yumurta da çok sıkıntı pek çoğumuz için, yumurtasız olması ve pişmeyen bir tarif olması. Ben bazen hurma marmelatı ile yapıyorum bunu. Birkaç kaşık hurma marmelatının içerisine bademi rondodan ya da öğütücüden geçirerek atarsanız 4 yemek kaşığı kadar bir kıvam alıyor zaten bunlar. Ve içerisine biraz kakao koyduğunuz zaman, biraz Hindistan cevizi koyduğunuz zaman katılaşıyor zaten bunlar. Bunları hurma topu şekli, yuvarlak şekilde yapıp dolaba atarsanız hem çocuklar için hem büyükler için, ara öğünler için gerçekten çok böyle lezzetli ve şeker tadını alabileceğiniz bir tarif haline dönüşebiliyor. Bunu verebilirim. Bir tane de yemek tarifi vereyim isterseniz basitinden.
Evet, aşure tarifinizi de merak ediyoruz aslında.
Evet, aşure tarifinde mesela bana baklagiller dokunuyor çok fazla. Baklagilleri koymuyorum. Nohut, fasulye tarzı baklagilleri koymadan kara buğdayla yapıyorum. Kara buğday da aslında glutensiz hayatta yeni öğrenilen bir şey. Greçka deniyor. Yani buğday olduğu için sonunda bazen karıştırılabiliyor ama greçka olan kara buğday kullanabileceğimiz bir ürün bizler için. Hem de kıymetli bir karbonhidrat. bir bardak kara buğdayı haşladıktan sonra içerisine yiyebildiğim şeyleri, kayısı olabilir bu, dut olabilir, şeker veren tatları da beraberinde koyarsanız aşureyi de o şekilde çok rahat yapabilirsiniz. Diğerinden hiçbir farkı olmuyor.
Evet. Ve glutensiz yaşamaya başlayınca kurallara sıkı sıkı uymak lazım değil mi? Yani bir kereden bir şey olmaz dememek gerekiyor galiba. Ne tavsiye
şöyle
edersiniz
aslında,
bu noktada?
Şöyle hastaları tabii ki %100 glutensiz beslenmesi gerekiyor. Burada işte biraz yiyeyim ya da arada bir yiyeyim olması mümkün değil. Bizler için ben kendi adıma yaşam tarzı değişikliği yaptığım için onu da hiçbir şekilde yapmadım bugüne kadar. Biraz tadayım, biraz ucundan alayım şeklinde yapmadım. Yapan var, evet. Şöyle bir söylem var. Gluten vücuda girdikten sonra 3 aydan önce çıkmıyor diye. Hekimler tabii bunu daha iyi değerlendirecektir ama belki o kadar sürmese bile sonuçta bir şekilde biz onu aldıktan sonra gene bir gerileme ve bir çaba gerektirecek. Ben bunu kendi adıma istemiyorum ama tabii ki böyle deneyip sonrasında tekrar başlayanlar olacaktır. Ama bu bir motivasyon kaybına neden olur bence. Çünkü bırakan kişi tekrar toparlamakta zorlanır diye düşünüyorum.
Evet. Az önce tarifleri bizlerle paylaşırken yemek tarifinden söz etmiştiniz. Onu da es geçmeyelim. Mutlaka
tamam.
Paylaşalım dinleyicilerimizle.
Mesela Brüksel lahanası çok fazla kullandığımız bir ürün değildir bizim gündelik hayatımızda. Ya da en fazla proteinlerin, etlerin yanında haşlama olarak konur ve çok da sevilmez açıkçası. Brüksel lahanası ile beraber yapabileceğiniz çok güzel bir fırın tarifi vereyim. Brüksel lahanalarını ikiye bölerek istediğiniz baharatlarla harmanlayabilirsiniz. Ben genellikle zerdeçalı hep zaten beslenmemde kullanıyorum. Bağırsak sağlığı için de çok önemli. Kekik, biberiye, yağ, tuzla harmanladıktan sonra fırın tepsisi üzerine yayarsanız yaklaşık 150 derecede bir 15-20 dakika içerisinde çok güzel böyle çıtır çıtır hale gelen yumuşacık ve lezzetli bir hale ulaştırabilirsiniz. Tek öğün olarak da yiyebilirsiniz. Sizler de proteinlerin yanına koyabilirsiniz. Gerçekten bu tarifi bence Brüksel lahanasını çok sevmeyenler bile denesin. Beğeneceklerini düşünüyorum.
Evet. Blog sayfanızda şöyle diyorsunuz. Çok hoşuma gitti benim. Yiyemediklerim için üzülmüyorum. Aksine yiyebildiklerimin keyfine varıyorum. Savaş vermiyorum. Durumlara ayak uyduruyorum. Yıllardır ektiğim tohumların bedenimde verdiği olumlu yanıtları gördükçe kendimle gurur duyuyorum. Geri dönmeyi ve artık sağlığımdan ödün vermeyi hiç düşünmüyorum diyorsunuz blog sayfanızda. Oldukça
evet.
Kıymetli sözleriniz. Neler söylemek istersiniz?
Bunlar benim hissettiklerim, gerçekten böyle. Dediğim gibi hep ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani biraz diye az diye ne olacak gibi söylemler hep oluyor ama ben kendimi değiştirdiğim için aslında herkes bana adapte oldu. Yani şöyle bir sorun var biliyorsunuz. Etraf ısrar ediyor, kayınvalide ısrar ediyor, tatilde ısrar ediliyor. Kişi buna müsait zaten hemen bozmaya meyilli olabiliyor. Ama ben sağlığımı bulduğum için ben her ortama ben adapte oluyorum. Kimsenin benim için adapte olmasını beklemiyorum. İş yerine yemeğimi getiriyorum. Buradaki arkadaşlarım dinliyorlarsa onlar da biliyorlardır. Her gün iş yerine yemeğimi getiriyorum. Sosyal hayatta dışarı gidiyorsak ya yemiş olarak gidiyorum ya yanımda götürebileceğim bir şey varsa görüyorum. Yani ben bunu bahane olarak görmüyorum kendim için. Bahane olarak gördüğümüz sürede zorlanırız zaten. O yüzden zorlanmıyorum. O yüzden o cümleler ağzımdan çıkmış. Ben sağlıklı bir bedene ulaşmak için bu şekilde davranmaya karar verdim ve kendimce doğru bir karar verdiğim için de gerçekten kendimde gurur duyuyorum diyebilirim.
Evet. Son olarak söylemek istedikleriniz, mesajlarınız varsa dinlemek isteriz.
Lütfen herkes kendi bedeninin sesine kulak versin. Kitapta da şöyle bir cümlem var. İyileşme bedenin sesine kulak verdiğinde başlıyor. Gerçekten öyle. Kendimizi dinlemeyi öğreneceğiz. Hastalıklarımızı tanıyacağız. Bedenimizi öğreneceğiz. Öğrendikten sonra çaba göstereceğiz. Yani çaba göstermediğimiz müddetçe sadece söylenmekte kalır yaptıklarımız. İlerleyemeyiz. Hatta gerileyebiliriz. Üstüne bazı rahatsızlıklar da katabiliriz. O yüzden lütfen biraz farkındalığı kazanarak herkesin bir şekilde kendini iyileştirme adına yola çıkmasını düşünüyorum. Tünelin sonunda ışık var. Çünkü bazı insanlar çok fazla böyle karamsar olabiliyorlar. Tünelin sonunda ışık var. Ben buna bir örneğim. Ve hala dönüşüyorum. Dönüşmeye de devam ediyorum. Her türlü bilgiyle paylaşmaya açığım. Bugüne kadar yaptım. Bundan sonrasında da daha fazlasını yapacağım inşallah. Herkese sağlık diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere sağlık diliyoruz. Sağlık dolu bir yıl sizin olsun inşallah. Sağolunuz efendim katkılarınız için. Sağlık iletişimi yazar, blogger Esra Kaftan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Leyla Koksu'nun bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Leyla Kokusu.